Ayrım 67, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 681. Hatıralar. Jansson gözlerini açık tutamıyordu. Bir önceki gecenin acısı çıkıyordu. Ekranlarla donatılmış konsolun önünde oturmuştu. Oliviera ise steril laboratuvarda konsantre yır feromonundan yeni örnekler üretiyordu. Bir kısmını tanka boşaltmayı planlamışlardı. Ana kütle zar zor seçiliyordu ama dolanan abip sürüleri suyu bulandırıyordu. Jölemsi madde ayrışmış gibiydi ve parıltı kaybolmuştu. Sentezlenmiş feromonu ekleyerek toplanmayı tetiklemeyi ve daha çok test yapabilmeyi umuyorlardı. Belki de diye düşündü Johansson, kolektifin nasıl cevap vereceğini görmek için Krov'un mesajlarından birini tankın içine göndermeliyiz. Başı ağrıyordu ve buna neyin sebep olduğunu biliyordu. Çok fazla çalışmaktan veya uykusuzluktan değildi. Başı beynine kısılıp kalan hatıralar yüzünden ağrıyordu. O sabahki toplantıdan beri ağrı kötüleşmişti. Beyninin içindeki slide gösterici yeniden çalışmaya başlamış ve Lee'nin söylediği bir cümleyle hareketlenmişti. Kısacık cümle genişleyerek zihnini kaplamıştı ve bu işine odaklanmasını engelliyordu. Johansson kısa süreli bir uykuya dalarken başı geri düştü ve Lee'nin sözleri zihninde arka arkaya yankılandı. ''Acele etmemeliyiz, acele etmemeliyiz, acele!'' Sesleri duydu ve aniden uyanıp laboratuvarın ışıkları altında gözlerini kırpıştırdı, sonra gözlerini yeniden kapadı. ''Acele etmemeliyiz!'' Karanlık, hangar güvertesi, gıcırdayan metal sesi. Sarsılarak uyanıyor. Johansson bir an için nerede olduğunu hatırlayamıyor. Sonra sırtında çelik duvarı hissediyor. Gökyüzü denizin üzerinde aydınlanmak üzere oturuyor ve çelik perdeye bakıyor. Bir kapı ardına kadar açılmış loş bir aydınlık görünüyor ve hangara ışık saçıyor. Johansson ayağa kalkıyor. Orada saatlerce oturuyor olmalı ya da en azından ağrıyan eklemleri öyle diyor. Yavaşça ışık dörtgenine bakıyor. Artık onun çıplak duvarları olan ve üzerinde neon ışıklar bulunan bir geçit olduğunu görebiliyor. Geçit birkaç metre ilerliyor ve sağa dönüyor. Johansson kapıdan içeriği gözetliyor ve dinliyor. Sesler ve gürültüler bir adım geri gidiyor. Kararsızlık. Acele etmemeliyiz, acele etmemeliyiz. Tereddüt ediyor, içeri giriyor. Çıplak duvarlardan başka bir şey yok. Sonra dönüyor, sağa doğru geçidi takip ediyor. Yeniden dönüyor, bu kez sola. Burası geniş bir arabanın geçebileceği kadar. Sesler ve gürültüler geri geliyor. Bu defa daha yüksekler. Yakın olmalılar, ikinci dönüşün hemen arkasında. Yaklaşıyor, sonra keskin bir sola dönüş ve... Laboratuvar. Hayır, o laboratuvar değil, başka bir laboratuvar. Daha küçük, tavanı daha alçak ama derin deniz odasının bulunduğu dönüştürülmüş araç güvertesinin üzerinde. Bu laboratuvarda da bir simülasyon tankı var, çok daha küçük bir kopyası ve içinde mavi bir parıltı var, dokunaçları olan mavi bir şey. İnanamayarak etrafına bakınıyor. Tüm oda altındakinin küçük ama mükemmel bir kopyası. Yan yana laboratuvar tezgahları, ekipman rafları, sıvı nitrojen tankları, ekranlı bir konsol, bir elektron mikroskobu, odanın bir ucunda zırhlı cam kapının üzerinde biyolojik tehlike işaretleri ve daha arkada açık bir kapı ve dar bir geçit ve orada insanlar var. Derin deniz odasının yanında üç kişi var. Davetsiz misafiri fark etmeden sohbetlerine devam ediyorlar. İki adamın arkası dönük ama kadın yandan görünüyor ve bir deftere bir şeyler karalıyor. Kadının bakışları iki adam arasında gidip geliyor. Sonra odaya göz gezdiriyor ve Johansson'u görüyor. Ağzı açık kalıyor ve adamlar dönüyorlar. Vanderbilt'in ekibinden birini tanıyor. Kimse adamın ne yaptığını bilmiyor. Bildiğin CIA işte. İkincisi Rubin. Johansson o kadar şaşırıyor ki gözlerini o üç kişiden alamıyor. Rubin'in gözlerindeki korkuyu ve durumu kurtaracak bir şeyler aradığını görebiliyor. Ve o bakış Johansson'u uğradığı felçten uyandırıyor ve tüm çalışmalarının bir oyun, bir aldatmaca olduğunu anlıyor. Kullanılmıştı. O, Oliviera, Anavak, Weaver, Crow. Tabii eğer rol yapan bir tek Rubin ise. Neden? Rubin yavaşça yaklaşıyor, dudakları bir gülümsemeyle kıvrılıyor. ''Zigor, tanrım, sen de mi uyuyamadın?'' Johansson gözleriyle odayı tarayıp diğer suratlara bakıyor. Gözlerdeki bakışlarda burada bulunmaması gerektiğini anlıyor. Bunlar ne demek Mick?
Ah hiç sadece.
Burası nedir? Neler dönüyor? Rubin başını geri atıyor.
Her şeyi açıklayabilirim Zigur. Anlarsın ya, ilave laboratuvarı kullanmayı planlamıyorduk. Sadece herhangi bir şey olursa diye. Yani acil durumlar için var.
Yani eğer ana laboratuvara bir şey olursa, sadece sistemlerin çalışıp çalışmadığını deniyorduk. Johansson derin deniz odasındaki organizmayı işaret ediyor. Tankınızda o varlıklardan bir tane daha var.
Ah, Jüle'yi kastediyorsun. Rubin dönüp bakıyor. Bu yani kontrol etmemiz gerekiyordu. Sadece emin olmak için. Size haber vermedik çünkü gerek yoktu. Yani...
Her kelime bir yalandı. Johansson tamamen ayık sayılmazdı ama bu Rubin'in bir çukurda debelendiğini fark etmesini engellemiyordu. Geri dönüp çıkışa ilerliyor.
Zigur, Doktor Johansson.
Arkasından ayak sesleri geliyor. Rubin yanına geliyor. Johansson'un kolunu tutuyor.
Yavaşla Zigur.
Burada neler oluyor?
Düşündüğü gibi değil. Ben...
Ne düşündüğümü nereden biliyorsun?
Sadece bir önlem.
Ne?
Önlem. Laboratuvar sadece bir önlem.
Johansson kolunu kurtarıyor. Belki de Lee ile konuşmalıyım.
Hayır, ben...
Ya da Oliviera'ya söylemeliyim. Aslında belki de tüm ekibe anlatmalıyım. Ne düşünüyorsun Mick? Bu bir oyun mu?
Tabii ki hayır.
O zaman belki bana ne halt karıştırdığını söylersin. Rubin'in gözlerinden panik okunuyor.
Zigur, bunun akıllıca olduğunu sanmam. Acele etmemelisin. Beni duyuyor musun Zigur? Acele etmemelisin.
Johansson homurdanarak hızla uzaklaşıyor. Rubin'in arkasından geldiğini duyabiliyor. Adamın korkusunu ensesinde hissedebiliyor.
Acele etmemelisin.
Beyaz ışık. Gözlerinin önünde yıldızlar uçuşuyor ve acı zihnini ele geçiriyor. Duvarlar, geçit, her şey kararıyor, yerin kaydığını görüyor. Laboratuvarın tavanına bakıyor, her şey yerli yerine oturuyor. Johansson ayağa fırladı, Oliviera hala steril bölümde çalışıyordu. Derin bir nefes alıp konsola, tezgahlara, derin deniz odasına baktı, sonra da tavana. Üzerlerinde ikinci bir laboratuvar vardı ve kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Rubin onu bayıltmış olmalıydı ve unutması için de ilaç vermişlerdi. Ama neden? Johansson yumruklarını sıktı, çaresiz bir öfke hissediyordu. Hızla dışarı çıktı ve rampadan yukarı koşmaya başladı. Havuz güvertesi.
Toplantılarda bana ihtiyacınız yok dedi Greyvov. Size ne yardımım olacak?
Ana bakın öfkesi uçup gitti, geri döndü. Havuz hala suyla doluyordu. Bu doğru değil Jack.
Hayır doğru. Bunu doğal, umursamaz bir tonla söylemişti. Donanmanın Yunuslara işkence etmesini engelleyemedim. Balinaları korumaya çalıştım ama artık kimse onları kurtaramaz. Zihnimde hayvanların insanlardan daha iyi olduklarına karar vermiştim. Aptalca biliyorum ama bu uyum sağlamanın bir yöntemiydi. Ve şimdi Lysia'yı bir orka yüzünden kaybettim. Kimseye yardım edemiyorum.
Kendine işkence etmeyi bırak Jack.
Bunlar gerçekler.
Ana bak onun yanına oturdu. Donanmayı bırakmak doğru karardı ve bu kararı uyguladın dedi. Sahip oldukları en iyi bakıcıydın ve ayrılmaya sen karar verdin, onlar değil. Gitmen gerekmiyordu ama gittin.
Evet ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi.
Senin için değiştirdi. İnandığın şeyi savundun.
Peki tam olarak ne kazandım?
Ana bak sessizdi.
Biliyorsun dedi Greyvolf, en kötüsü bir yere ait olamadığını hissetmektir. Bir insanı sever ve kaybedersin. Hayvanları seviyorsun ve o insanı onlar öldürüyor. Orkalardan nefret etmeye başlıyorum. Ne dediğimi anlıyor musun? Balinalardan nefret etmeye başladım.
Hepimizde aynı sorun var ve biz...
Lysia bir orkanın çeneleri arasında öldü. Bunu gözlerimle izledim ve elimden hiçbir şey gelmedi. Bu benim sorunum. Eğer şimdi yere yığılıp ölsem bunun dünyamızın yok oluşunda bir anlamı olmayacak. Kim umursayacak? Bu gezegendeki varlığımın değerli olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey yapamadım.
Ben umursardım dedi Anavak. Sert bir cevap bekliyordu ama yumuşak bir ses duydu. Grey Wolf'un gırtlağından boğuk bir hıçkırık koptu.
Ve eğer unuttuysan dedi Anavak, Lysia da umursardı. Johansson. O kadar öfkeliydi ki Rubin'i tuttuğu gibi uçuş güvertesine çıkarıp aşağı atabilirdi. Eğer biyolog yoluna çıksaydı yapardı da ama Rubin ortalıkta yoktu. Onun yerine aksi yöne yürüyen Weaver'a çarptı. Bir an için ne diyeceğini bilemedi, sonra kendini topladı. Karen gülümsedi, laboratuvarda bize katılmaya mı geliyordun? Aslında havuz güvertesine gidiyordum. Leon ve Jack'e bakacağım. Ah tamam Jack. Johansson sakin olmak için kendini zorladı. Kötü durumda değil mi? Kabul etmek istemese de o ve Lysia birbirlerine çok fazla şey ifade ediyorlardı. Leon iyi bir arkadaş, idare edecektir. Weaver başıyı da onayladı ve merakla ona baktı. Bunun bir sohbet olmadığını fark etmişti. ''Sen iyi misin?'' diye sordu. ''İyiyim.'' Johansson onu kolundan tuttu. ''Sadece yeni mesajda ne söyleyeceğimize dair muhteşem bir fikir buldum. Çatıda bir geziye ne dersin?''
''Şey aslında sadece 10 dakika sürer. Ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Sanki günlerdir içerideymişim gibi geliyor. Açık havaya ihtiyacım var.'' ''Üşümeyeceğine emin misin?''
Johansson vücuduna baktı. Bir kazak ve pantolon giymişti. Kalın paltası laboratuvardaydı. ''Kendimi güçlendirmeye çalışıyorum.'' dedi.
''Özel bir sebebi var mı?''
''Nezle olmanı engeller, genç tutar, aptalca sorularla uğraşmanı engeller.'' Sesini yükseltiyordu. ''Sakin ol.'' dedi kendi kendine. ''Dinle, birileriyle konuşmam gerek. Senin bilgisayar programın sayesinde aklıma geldi. Ama bunu rampada tartışmak olmaz. Neden dışarı çıkmıyoruz?''
''Evet, tabii.''
Rampadan çıkıp adanın içine ilerlediler. Johansson gözleriyle gizli kamera ve mikrofonları arıyormuş gibi gözükmemek için epey çaba sarf etti. Zaten onları fark edemeyeceğini biliyordu. Bunun yerine ''Jude haklı tabii'' dedi. ''Acele etmemeliyiz. Sanırım işi çözmek için birkaç günümüz var. Ama düşünüyordum ki...'' Ve böyle konuşmaya devam etti. Zekice gibi görünen saçmalıklar uydurup durdu ve bu arada da Weaver'ı zarifçe adadan açık havaya çıkardı. El hareketleriyle konuşuyordu ve sancak tarafındaki helikopter pistlerinden birine gelene dek kadının önünde ilerledi. Hava her zamankinden daha soğuk ve rüzgarlıydı. Okyanusa bir sis perdesi inmiş, akıntı hızlanmıştı. Dalgalar aşağıda ilkel hayvanlar gibi yuvarlanıyordu. Gri ve uyuşuk, havaya tuzlu su kokusu yayıyorlardı. Johansson üşümüştü ama öfkesi içten içe onu ısıtıyor gibiydi.
''Zigor, ne demek istediğini anlamıyorum.'' dedi Weaver.
Johansson yüzünü rüzgara döndü. ''Eh, zaten saçmalıyordum. Bak, bizi burada duyabileceklerini sanmıyorum. Uçuş güvertesindeki konuşmaları dinleyebilmek için çok fazla uğraşmaları gerekli.''
Weaver kafası karışmış bir halde ona baktı. ''Sen neden bahsediyorsun?''
''Hafızam geri geldi Karen. Önceki gece neler olduğunu hatırlıyorum.''
''Kapıyı buldun mu?''
''Hayır ama orada olduğunu biliyorum.'' Kısa cümlelerle bütün hikayeyi anlattı. Weaver yüz ifadesi hiç değişmeden dikkatle dinledi.
''Yani demek istediğin güvertede gizli bir örgüt var.''
''Evet.''
''Peki ama neden?''
''Jude'un ne dediğini hatırlıyor musun?'' ''Acele etmemeliyiz. Bir düşün. Sen ve Leon, Sam ve Murray, Sue ve ben, tabii bir de Mick. Hepimiz onlara yırın bir tarifini verebilmek için deliler gibi çalıştık. Evet, belki kendimizi kandırıyoruz, belki her şeyi yanlış anladık ama hiç de öyle görünmüyor. Aslında tüm kanıtlar nasıl bir zeka ile karşı karşıya olduğumuzu ve bunun nasıl işlediği konusunda yaptığımız tüm varsayımların doğru olduğunu gösteriyor.'' O zaman neden gece gündüz çalıştıktan sonra yavaşlamamız isteniyor?
Çünkü artık bize ihtiyaçları yok dedi Weaver ifadesiz bir tonla. Çünkü Mick zaten başka bir laboratuvarda, başka bir ekiple çalışıyor.
Biz burada sadece bilgi sağlamak için varız diye başını salladı Johansson. İşimizi yaptık ve görevimiz bitti.
Ama anlamıyorum. Mick bizimkiyle alakasız nasıl bir projede çalışıyor olabilir ki? ''Demek istediğim ortada çok fazla seçeneğimiz yok, öyle değil mi? Tek seçeneğimiz yır ile barış yapmak. Başka ne hedeflenebilir ki?''
''Anlaşılan bize rakip başka bir görev var ve Mick ikili oynuyor. Ama bahse girerim, bütün bunlar onun fikri değil.''
''O zaman kimin?''
''Jude.''
''Ondan en başından beri şüpheleniyordun değil mi?''
''Duyulan güvensizlik karşılıklıydı. Bence ikimiz de birbirimizi yönlendiremeyeceğimizi fark ettik.'' Onunla ilgili eğreti duran bir şeyler hep vardı ama söylediklerine inanmamak için tek bir mantıklı sebep düşünemedim. Peki şimdi ne olacak diye sordu Weaver.
Artık zihnimi toparladım ve sakin bir kafayla düşünebildim dedi Johansson, ısınmak için kollarını kendine sararken. Jude burada durduğumuzu görecektir. Beni göz önünde tutmak zorunda. Ne hakkında konuştuğumuzdan emin olamayacak ama hafızamın geri gelmesi ihtimalini düşünecektir. Zamanı tükeniyor. Bu sabahki konuşması bizi sırtından atmak içindi. Eğer kendi hareket planı varsa şimdi saldırmak zorunda.
Başka bir deyişle mümkün olduğu kadar çabuk şekilde neyin peşinde olduklarını bulmak zorundayız. Weaver bir an düşündü. Neden diğerlerini uyarmıyoruz?
Çok riskli, hemen fark eder. Tüm gemi dinleme aletleriyle dolu olsa gerek. Bizi bir yerlere kapatırlar ve anahtarı da fırlatıp atarlar.
Benden ne yapmamı istiyorsun?
Rubin'i bul ve konuştur. Bu arada ben Jude ile ilgileneceğim.
Mickey'in nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı?
Muhtemelen kendi gizli laboratuvarındadır. En azından artık nerede olduğunu biliyorum. Ama içeri nasıl girildiğini sorma. Gemide başka bir yerlerde dolandığını umalım.
Johansson içini çekti. Tüm bunlar sanki kötü bir filmden çıkma gibi, öyle değil mi?
Aslında belki de ben deliriyorum. Eğer paranoyak olduğum ortaya çıkarsa ettiğim lafları yemek için epey vaktim olacaktır. Şimdi burada neler döndüğünü bilmek istiyorum.
Paranoyak değilsin Zigur.
Johansson minnettar bir halde gülümsedi. Haydi içeri dönelim.
Adanın içinden geçtiler ve rampadan inerken mesajların çözümlemesi ve barışçıl çözüm hakkında düzenli olarak zırvaladılar.
Ben Leon'u görmeye gidiyorum dedi Weaver. Onun ne diyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Öğle yemeğinden sonra şu programı başlatırız. Kim bilir, belki akşam üzeri işler hale getirebiliriz.
Mükemmel dedi Johansson, sonra görüşürüz.
Weaver'ın gözden kaybolmasını seyretti. Sonra bir ara geçitten ikinci kata inip CIC'ye girdi. Crow ve Shankar bilgisayarlarının başında oturuyorlardı.
Ne yapıyorsunuz diye sordu.
Düşünüyoruz dedi Crow her zamanki duman bulutunun içinden. Feromonla ilgili bir gelişme var mı?
Sue yeni bir örnek grubu sentezliyor. Şimdiye dek 2 düzine ampul doldurmuştur.
O zaman bizden daha iyi durumdasınız. Biz matematiğe olan inancımızı yitirmek üzereyiz. Belki de kurtuluşun yolu buradan geçmiyordur.
Shankar cılızca gülümsedi. Üstelik onların aritmetiği bizimkinden iyi.
Başka bir fikir var mı?
Duygular.
Crow sigaranın dumanını burnundan çıkardı. Garip değil mi? Onların hakkında tüm bildiklerimize rağmen yırın duygularına hitap etmeye çalışıyoruz. Ama eğer yır duyguları biyokimyaya dayalıysa...
Tıpkı insan duyguları gibi diye araya girdi Shankar.
O zaman feromonun bize yardımı dokunabilir.
Teşekkürler Murray. Ama aşkın sadece biyokimya olduğunu duymaya ihtiyacım yok. Son zamanlarda birine hiç kimyasal çekim hissettin mi Zigur diye sordu Shankar şakayla.
Hayır, bu aralar kendimle etkileşimdeyim. Jude'u görmediniz değil mi?
Biraz önce LFOC'deydi dedi Crow.
Teşekkürler.
Ah, bu arada Mick seni arıyordu.
Mick mi?
O ve Lee sohbet ediyorlardı ve sonra laboratuvara gitmekle ilgili bir şeyler söyledi. Daha birkaç dakika önce çıktı.
Ah iyi dedi Johansson. Feromonu sentezlememize yardım edebilir. Tabii zavallı adamın migreni tutmazsa.
Sigara içmeye başlasın dedi Croft. Baş ağrısına iyi geliyor.
Johansson sırıttı ve LFOC'ye yürüdü. Elektronik verilerin çoğu CIC'de Crow'la Shankar'ın dikkatini dağıtmamaları için oraya naklediliyordu. Alçak mırıltılar, sonra ara sıra gelen çıtırtı ve hoparlörlerden gelen ıslık sesleri. Ekrandan bir Yunus'un gölgesi geçti. Grey Wolf sonunda bölüğü salmıştı. Lee, Peak veya Vanderbilt'ten eser yoktu. Johansson JIC'yi kontrol etti. Tıpkı diğer komando odaları gibi o da boştu. Subay gazinosuna bakmayı düşündü ama orada muhtemelen ya birkaç asker ya da Vanderbilt'in adamlarını bulacaktı. Lee kamerasında veya jimnastik salonunda olabilirdi. Bütün gemiyi arayacak vakti yoktu. Eğer Rubin laboratuvara gidiyorsa Weaver onu yakalardı. Kendisinin ise önce Lee ile konuşması gerekiyordu.
Pekala diye düşündü. Eğer ben seni bulamıyorsam sen beni bulmak zorundasın.
Acele etmeden kamerasına gitti ve odanın tam ortasında durdu. ''Merhaba Jude'' dedi.
Kameralarla mikrofonların nereye saklandığını merak etti.
''Az önce neleri hatırladığıma inanamazsın.
Ana laboratuvarın üzerinde başka bir tane daha var. Rubin migren ağrıları tuttuğunda oraya gitmeyi seviyor. Belki sen bana onun orada ne yaptığını anlatırsın. Tabii iş arkadaşlarına arkadan vurmak dışında. Gözleri mobilyalarda, lambalarda, televizyon sehpasında gezindi. Sanırım sen gönüllü olarak bilgi vermeyeceksin değil mi Jude? Sen bana engel olamadan ekibin geri kalanına her şeyi anlatabilirim. Biraz abartıyordu ama kadının dikkatini çekmek istiyordu. İstediğin bu mu Jude? Ya sana ne demeli Sal? Ah özür dilerim Jack, senin orada olduğunu neredeyse unutmuştum. Sen ne düşünüyorsun? Odanın içinde ileri geri yürümeye başladı. Benim zamanım var biliyorsunuz. Ya sizin? Hiç zannetmiyorum. Omuz silkti. Elbette tüm bu şeyi sessizce halledebiliriz. Belki amaçlarınız takdir edilesidir ve bu yüzden Rubin'i gizli bir laboratuvarda çalıştırmışsınızdır. Tüm bunların uluslararası güvenlik adına yapıldığını bilmekten mutluluk duyarım. Ama bayıltılmaktan da çok hoşlanmam. Bunu anlayabilirsin değil mi Jude? Ya Lee'nin hiç umurunda değilse dinlemiyor bile olabilirdi. Ah pekala onu dinliyordu. Johansson kadının dinlediğini biliyordu. Jude, Mick'e kendine ait bir derin deniz odası verdin. Ana laboratuvardakinden küçük olduğunu biliyorum. Ama orada bizimle beraber yapamadığı neyi yapıyor çok merak ediyorum. Umarım bizim arkamızdan Yır ile işbirliği yapmamışsınızdır. Üzgünüm ama bana bunu anlamam için yardım etmek zorundasın. Çünkü eğer doğruyu söylersem ben... Doktor Johansson! Arkasına döndü. Peek'in uzun gövdesi açık kapıyı doldurmuştu. Ah bu ne sürpriz dedi Johansson yumuşamış bir sesle. Eski dostum Sal, sana bir fincan çay ikram edebilir miyim?
Jude seninle konuşmak istiyor.
Ah gerçekten mi? Johansson'un dudakları kıvrıldı. Acaba ne istiyor? Weaver. Weaver içeri girdiğinde Oliviera elinde metal bir kapla yüksek güvenlik ünitesinden çıkıyordu.
Mick'i gördün mü?
Hayır gözlerim, sadece feromonları görüyor. Oliviera görmesi için elindeki kabı kaldırdı. Her iki yanı açık olan bir mahfazaydı. İçleri renksiz sıvı ile dolu sıra sıra cam tüpler vardı.
Biraz önce aradı ve buraya geleceğini söyledi. Sanırım her an kapıda belirebilir.
Yır kokusu mu diye sordu Weaver test tüplerini işaret ederek. Evet, bu akşam üzere tanka birkaç damla damlatacağız. Kim bilir belki de hücreleri birleşmeye ikna ederiz. Eğer başarırsak teorimiz kanıtlanmış olacak. Oliviera laboratuvara bakındı. Karşı soru, Sigur'u gördün mü?
Biraz önce onunla uçuş güvertesinde sohbet ediyorduk. Bir sonraki mesajla ilgili bazı ilginç fikirleri var. Bu Sam'in hayatını kolaylaştırabilir. Her neyse sonra gelirim.
Olur. Weaver düşündü, hangar güvertesine bakabilirdi ama eğer Johansson şüphelerinde haklıysa sadece dikkatleri üzerine çekmiş olurdu. Üstelik yasak bölgenin yakınlarında dolanırken o kapının açılacağı pek şüpheliydi. Havuz güvertesine doğru tünelden ilerledi. Havuz neredeyse tamamen dolmuştu. Roskowitz'in ekibinden kalan teknisyenler işlemi kontrol ediyorlardı. Greyworth ile Anavak'ın suda olduklarını gördü.
''Yunusları çıkardınız mı?'' diye sordu.
Anavak sudan çıktı. Evet, ona doğru yürüdü. Sen neler yaptın?
Pek bir şey yapmadım. Galiba hepimiz kafamızı toparlamaya çalışıyoruz.
İstersen bunu beraber yapabiliriz dedi Anavak yumuşak bir ses tonuyla. Adamın gözlerinin içine baktı ve kollarını boynuna dolamayı nasıl istediğini fark etti. Tüm bu korkunç meseleleri unutmak ve çok uzun zaman önce yapması gereken şeyi gerçekleştirmek için... Ama hiçbiri bu durumdan kaçamazdı ve bir de Lysia'yı kaybeden Greyworth oradaydı. Yüzünde hızla solan bir gülümseme belirdi. Üçüncü kat. Peek ve Johansson geminin içinden yukarı doğru tırmanarak hastanenin yanından geçtiler ve aşağı inen bir koridora girdiler. Köşeyi döndüklerinde karşılarına bir kapı çıktı. ''Bu yere ne diyorsunuz?'' diye sordu Johansson, Peek'in parmakları klavyede dolanırken. Bir elektronik bip sesi çıktı ve kapı ardına kadar açıldı. Kapının ötesinde koridor devam ediyordu.
''Üstümüzde CIC var.'' dedi Peek.
Johansson nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Geminin şemasını hayal etmek güçtü. Eğer CIC üstlerindeyse gizli laboratuvar muhtemelen aşağılarında kalmıştı. İkinci bir kapının önünde durdular. Bu sefer içeri girebilmeleri için Peake'in retina taramasından geçmesi gerekti. Johansson elektronik vızıltısına kadar neredeyse CIA'sinin ikizi olan bir odaya adım attı. İnsanların konuşmalarından oluşan alçak bir mırıltı odaya hakimdi. En az bir düzine insan iş başındaydı. Duvarlarda dizili sıra sıra monitörler uydu ve gizli kamera görüntülerini gösteriyordu. Araç rampasından bölümler, köprüdeki Buchanan ve Anderson, uçuş ve hangar güverteleri ekrandaydı. Johansson ayrıca CIC'deki Crowe'la Shankar'ı, Anavak ve Greyworth'la konuşan Beaver'ı ve laboratuvarda çalışan Oliveira'yı gördü. Fazladan monitörler ise kendisininki dahil tüm kameraların içini gösteriyordu. Anlaşılan oda kapılarının üstüne kamera yerleştirilmişti. Kameranın tam ortasında monolog yaparken onlara harika bir gösteri sunmuş olmalıydı. Lee ve Vanderbilt alttan aydınlatmalı bir masaya oturmuşlardı. Merkez komutanlığı kumandanı ayağa kalktı.
''Merhaba Jude'' dedi Johansson neşeyle. ''Burası ne güzelmiş.''
''Zigur'' kadın gülümsedi. ''Sana bir özür borçluyuz.''
''Ah sözünü bile etme.''
Johansson hayranlıkla çevresine baktı. ''Etkilendiğimi söylemeliyim. Sanırım her güzel şeyin bir eşi var.''
''İlgileniyorsan sana şemaları gösterebilirim.''
''Bu açıklama benim için yeterli olacaktır.''
''Ve bir açıklama alacaksın.''
Lee mahcup görünmek için elinden geleni yaptı. ''Ama önce lütfen izin ver. Durumu bu şekilde öğrenmiş olmandan ne kadar üzüntü duyduğumu söyleyeyim. Rubin asla sana vurmamalıydı.''
''Onun ne yapmış olduğu ile ilgilenmiyorum. Şimdi ne yapıyor? O laboratuvarda neyin peşinde?''
''Bir toksin arıyor.'' dedi Vanderbilt.
''Bir?''
Johansson yutkundu. ''Bir toksin mi?'' ''Haydi Zigur.'' Lee ellerini kavuşturdu. ''Bunu barışçıl bir şekilde çözeceğimize güvenemeyiz. Bunun kulağa ne kadar korkunç geldiğini biliyorum. Sanki arkandan iş çeviriyormuş ve güvenine ihanet ediyormuşuz gibi ama... seni yanlış yönlendirmek istemedik. Yıl hakkında daha çok şey öğrenmek için senin barışçıl bir çözüm üzerinde çalışman zorunluydu. Hepiniz çok iyi çalıştınız. Ama size bir silah geliştirdiğimizi söyleseydik asla araştırmanızda bu kadar ileri gidemezdiniz.''
''Ne silahı?''
''Savaş ve barış birbirinden tamamen farklı iki oyundur. Barış için çalışıyorsan savaş hakkında düşünmemen gerekir. Mick barışın alternatifini araştırıyor. Tabii sizin araştırmalarınızın yardımıyla.''
''Onları öldürmek için bir toksin mi geliştiriyor?''
''Bunu yapmak için seni mi görevlendirmemizi tercih ederdin?'' dedi Vanderbilt. ''O zaman ne olurdu?''
''Bekle bir dakika.'' Johansson ellerini kaldırdı. ''Bize verilen görev temas kurmaktı. Onları saldırılarını durdurmaya ikna etmek, onları yok etmek değil.''
''Sen bir hayalperestsin.'' dedi Vanderbilt aşağılamayla.
''Ama bu hala yapılabilir Jack. Tanrı aşkına biz...''
Johansson dehşet içindeydi. Söylenenleri aklı almıyordu.
''Yapabilirsin ha. Nasıl?''
''Bu kadar kısa sürede o kadar çok şey öğrendik ki bir yolu olmalı.''
''Peki ya bir yolu yoksa?''
''Neden bize bilgi vermediniz? Bu konu üzerinde tartışabilirdik. Aynı ekipte değil miyiz?''
Zigur, Lee ciddi görünüyordu. ''Burada yaptığımız şey Birleşmiş Milletler'in verdiği görev ile pek uyuşmuyor. Temas kurmamız gerektiğini ben de biliyorum ve bunu zaten deniyoruz. Ama diğer taraftan eğer düşmanın kökünü kurutursak kimselerin buna üzüleceğini sanmıyorum. Sence her iki yöntemi de dikkate almamız gerekmez mi?''
Johansson dik dik ona baktı.
''Evet ama bu maskaralıklara ne gerek vardı?''
''Çünkü yüksek komuta kademesi size güvenmiyor.'' dedi Lee. ''Çünkü barışçıl çabalarınızın aslında bir saldırıyı sakladığını öğrendiğinizde ortalığı velveleye verebilirsiniz. Hatta tıpkı filmlerdeki bilim insanları gibi davranacağınızdan korkuyorlar. Kötü niyetli olsalar bile yabancıları yok etmek yerine korumak ve incelemek isteyebilirsiniz.''
''Filmler? Hani şu ordunun anlamadığı her şeyin üzerine bütün silahlarıyla gidip yok ettiği filmler mi?''
''Hah, bu cümlen haklı olduğumuzu gösterir işte.'' dedi Vanderbilt göbeğini ovuşturarak. ''Lütfen mantıklı ol Zigur.
Bir filmin karakterleri gibi davranacağımızı düşündüğünüz için mi bu kadar zahmete katlandığınızı söylüyorsun?''
''Hayır,'' dedi Lee kısaca. ''Elbette hayır. Mesele sizin yırı bulmaya ve onlarla irtibat kurmaya odaklanmanızı sağlamaktı.''
Johansson oda boyunca sıra sıra dizilmiş monitörleri işaret etti. ''O zaman bizi niye gözetliyorsunuz?'' Rubin o gece bir hata yaptı dedi Lee ısrarla. Sana vurmaya hakkı yoktu. Gözetleme sistemlerimiz sizin güvenliğiniz için. İşin askeri kısmını gizli tuttuk. Çünkü ekibin geri kalanını huzursuz etmek ve sizin dikkatinizi dağıtmak istemiyorduk.
Peki çalışmalarımızın tam olarak amacı ne? Johansson neredeyse Lee'ye dokunacak mesafedeydi. Dimdik gözlerinin içine bakıyordu. Barış yapmak mı yoksa bizi kandırarak başından beri planladığınız askeri saldırı için bilgi toplamak mı?
Her seçeneği düşünmemiz gerekiyordu.
Mick askeri seçenekle ne kadar ilerledi?
Umut vadeden birkaç fikri var ama sağlam bir şey yok.
Lee derin bir nefes aldı. Senden uluslararası güvenlik için duyduklarını diğerlerine söylememeni istemek zorundayım. Milyarlarca insanın yaşamı bize bağlıyken yaptıkları işi tehlikeye atamayız. Çok yakında her iki seçenek üzerinde de bir ekip olarak çalışabileceğiz. Sen imkansız gibi görüneni başardın. Düşmanımıza bir yüz verdin. Mesaj hazır olur olmaz gizliliğe gerek kalmayacak. Ve hep birlikte bir silah üzerinde çalışmaya başladığımızda umut ediyorum ki bir daha asla.
Biliyor musun Jude diye hırladı Johansson. Artık kadın o kadar yaklaşmıştı ki yüzlerinin arasına neredeyse hiç mesafe kalmamıştı.
Sana inanmıyorum. Bir kez lanet silahlarınıza kavuşunca onları kullanacaksınız. Neler olacağını göremiyor musun? Onlar amip, Jude, milyarlarca ve milyarlarca tek hücreli organizma. Zamanın başlangıcından beri buradalar. Ekosistemimizde hangi rolü oynadıkları konusunda hiçbir fikrimiz yok. Onları zehirlersek okyanuslara ne olacağını asla bilemeyiz. Onları öldürürsen bize ne olacağını bilmenin imkanı yok. Bunu göremeyecek kadar mı gözünüz karardı? Yır olmadan Gulf Stream'i nasıl yeniden harekete geçirmeyi düşünüyorsun? Yır olmadan solucanlardan nasıl kurtulacağız?
Yırla işimiz bitince dedi Lee, solucanları ve bakterileri halledeceğiz.
Anlamadım. Bakterilerle savaşa mı girmek istiyorsun? Bu gezegenin tamamı bakterilerden oluşuyor. Mikroorganizmaların soyunu mu kurutmayı düşünüyorsun? Bu kadar mı aklını kaybettin? Eğer mikroorganizmaları yok etmeyi başarırsan bu gezegeni ölüme mahkum edersin. Dünyayı öldüren siz olursunuz, yır değil. Birçok hayvan türünün soyu tükenir ve sonra da...
Sonra da ne? Diye patladı Vanderbilt. Gebereceklerse gebersinler. Seni zavallı, kibirli, aptal, her boku bilen bilim adamı. Birkaç balığın ölmesi kimin umurunda? Esas kurtulması gereken biziz.
Ama kurtulamayız. Johansson artık bağırıyordu. Anlamıyor musunuz? Bütün yaşam formları birbirine bağlıdır. Ve yır ile savaşamayız. Onlar bizden üstün. Mikroorganizmalarla savaşmak boşuna. Sıradan viral enfeksiyonlar bile bizi alt eder. Ama asıl mesele bu değil. İnsanlar bu gezegende yaşayabiliyorlar. Çünkü bu gezegene mikroplar hükmediyorlar.
Sigur dedi Lee yalvarır bir sesle.
Johansson döndü. ''Kapıyı aç'' dedi. ''Bana kalırsa bu konuşma burada bitmiştir.''
''Pekala.'' Lee dudakları sımsıkı gerilmiş bir şekilde başını salladı.
''Sal, Doktor Johansson'a yolu göster.''
Peak tereddüt etti.
''Kulaklarında bir sorun mu var Sal? Doktor Johansson gitmek istediğini belirtti.''
''Fikrini değiştiremeyeceğimize emin misin?'' dedi Peak. Sesi gergin ve umutsuzdu. ''Belki daha sonra bunun doğru karar olduğunu görebilirsin.''
''Sadece kapıyı açsa al'' dedi Johansson. Peak isteksizce bir adım öne attı ve duvardaki bir düğmeye bastı. Kapı kayarak açıldı. ''Ve diğer kapı eğer zahmet olmazsa?''
''Tabii.''
Johansson dışarı çıktı. ''Zigor.'' Durdu.
''Şimdi ne var Jude?''
''Beni yaptıklarımın sonuçlarını öngörememekle suçladın. Kim bilir, belki de haklısın. Ama sen de kendi hareketlerinin sonuçlarına katlanabileceğine emin olmalısın. Eğer diğerlerine söylersen, onların irtibat kurma çabalarını tehlikeye atarsın. Bunu biliyorsun. Belki daha ilk baştan size yalan söylemeye hakkımız yoktu. Ama sen de bizi açığa çıkarmaya hakkın olup olmadığını düşünmelisin.''
Johansson yavaşça döndü. Lee kontrol odasının kapısında ayakta duruyordu.
''Elbette, çok dikkatle düşüneceğim.'' dedi.
''O zaman bir anlaşma yapalım. Ben bir çözüm bulana dek bana biraz zaman ver. Durumumuzu bu akşam detaylıca konuşabiliriz. Ve bu arada ikimiz de diğerine sorun çıkaracak bir şeyler yapmaz. Bu teklifle işbirliği yapabilir miyiz?''
Johansson dişlerini gıcırdattı. ''Gerçekleri diğerlerine açıklarsa ne olurdu? Ya Lee'yi burada ve şimdi reddederse ona ne olurdu?''
''Anlaştık.'' dedi. Lee gülümsedi. ''Teşekkürler Zigor.''
67. ayrımın sonu. Sayfa 694.